Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam Radyomuzun aziz dinleyenleri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Mahmud Sami Ramazanoğlu üstadımızdan okumalar programındayız. Yine bugünkü programımızda aziz dinleyenlerim, merhum üstadın Musahabe 5 ismini verdikleri 500 hadis-i şeriften bazı bölümleri okumuş olacağız. Bugünkü bölümümüz ticaret hakkında. Önceki sohbetlerimde de arz etmeye çalıştığım gibi aziz dinleyenlerim, bu 500 hadis-i şerifi merhum Mahmud Sami Ramazanoğlu üstadımız hayatın çok değişik alanlarıyla ilgili olarak cem etmişler. Adeta evlatlarına böyle şu hadisleri hayatınızın önemli yol haritası olarak alabilirseniz, önünüze delil olarak koyarsanız, ibadetleriniz, cihadınız, içtimai hayatınız, ticaretiniz, ahlakınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin adeta izinde yürümüş olur şeklinde böyle bir telif yapmışlar. Tabii ticaret hayatın önemli gerçeklerinden birisi. Dolayısıyla da ticaret hayatıyla meşgul olan insanların dikkat etmesi gereken hususlarda kainatın fahri ebedisi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek sözlerini, kelamlarını bizlere taşımışlar. 314. hadis-i şerif, namuslu tüccarın mevkii. Et-tâcerü sadûk el-emîn yuhşerü ma'annebiyyîn ve sıddîkîn ve şühedâ. Sözü ve muamelesi çok doğru olan, kendisine emniyet edilebilen tacir, yani ticaret erbabı, peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle birlikte haşrolacaktır. Bununla ilgili bir izah, namuslu ve şerefli tacirliğin haiz olduğu bu yüce mertebenin kadrini bilmeyip veya bilmezden gelip de ihtikarla, kara borsacılıkla, hilelerle hareket edenlerin aklına, gafletine şaşmamak elden gelmez. Nihayet gireceği çukur bir kara topraktır. Tabii ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam toplumunda en önemli unsurun karşılıklı güven olduğunu belirtmesi hasebiyle bu hadis-i şerifte de tüccarlara çok sıkı bir tembihte bulunmuş oluyor. Aman namuslu olun. Aman güvenilen insan olun. Müşterileriniz sizin hakkınızda bir yanlışlarında bulunmasın. Acaba aldatılmış mıydım? Acaba verdiği mal doğru muydu? Yoksa başka bir şey mi verdi? Şeklinde bir yanlış anlama olmasın, size bir güven içerisinde, tam bir itimat içerisinde hayat devam etsin arzusuyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde gerçekten yaptığı ticarette, kalitesinde, fiyatında, her türlü muamelesinde dikkatli olan insanlara böyle çok büyük bir mevki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vaat etmiş oluyorlar. Yine aynı şekilde burada başka bir konu var. Hani günümüz ticari hayatında teşebbüs gerçekten çok önem kazanmıştı. Müteşebbis insan diyoruz. Yani yeni işler yapabilen, risk alan insan deniliyor. Onunla ilgili de sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem korkak tacir ve müteşebbis tacir başlığı altında Efendimizin şöyle bir hadis naklediliyor. Et-tacirul ceban mahrum ve tacirul cesur merzuk. Korkak tacir ticaretten ve kardan mahrum olur. Cesur ve müteşebbis tacir ise bol rızıklanır. Çünkü cesur insan, müteşebbis insan bir risk almaktadır. O riskin karşılığında da tabii bu risklerin ölçülü olması, hesabı kitabı tutması gerekir ve böyle bir tacire de Cenab-ı Hak bol bol imkanlar verir. 316. hadis-i şerif, çok çok önemli bir hadis-i şerif, çarşıya gelen malı yolda karşılamak başlığını taşıyor. لَا بَيْءُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْءِ بَعْضٍ وَلَا تَلَقَّوُ السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَتَ بِهَا اِلَى السُّوكُ. Bir malı kiminiz kiminin satışı üzerine ona engel olmak suretiyle satmasın. Yani burada o malı ben alacaktım hemen, sen 3 verdin ben 5 veriyorum deyip de bitmek üzere olan bir alışverişi bozmasın. satılacak şeyleri de ticaret mallarını pazara indirilinceye kadar yolda karşılamayın. Çünkü yoldaki insan o malın gerçek fiyatını bilmeyebilir. Fiyat pazarda oluşuyor. Yükselirse de pazarda yükseliyor, düşerse de pazarda düşüyor. Onun için köylülerin şehre getirdikleri malları hemen yollarda önüne geçip de onu kapatıvermek İslam ahlakında uygun görülmemiş. Gelsin pazara, o da acaba benim malımın gerçek değeri buymuş diyebilsin. Belki mutlu olur. Umduğu fiyattan yolda biraz fazlasını alabilir ama pazarda daha fazla da olabilir. Veya tersine bu defa yüksek fiyat umuyordur ama pazara geldiğinde diğer insanlarla beraber malının gerçek değerini öğrenmiş olur. Onun için piyasayı pazar oluşturur İslam hukukunda. Nitekim sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e zaman zaman fiyatlara nark konması, tahdit konması teklif edildiğinde onu diyor indirecek ve yükseltecek olan Cenab-ı Hak'tır. Nimetin bolluğuna göre, insanların alım gücüne göre fiyatları piyasa oluşturur. Onun için de sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz burada iki şeyi hatırlatmış oluyor. Bir, bitmiş olan alışverişi bozmamayı. İkincisi de yollara çıkıp da hemen malı almamayı ve pazara kadar onun gelmesini beklemeyi. İmam Malik, henüz pazara gelmeyen satılık malı karşılamanın caiz olmadığını, onda pazar halkının da alım hakkının bulunduğunu, İmam Şafii ise bu karşılamanın bir kötülük olduğunu, doğru olmadığını, İmam Azam Ebu Hanife ise bu harekette memleket piyasasına zarar vermemek şartıyla bir beis olmayıp aksi halde mekruh olduğunu söylemişlerdir. Tabii bu hadis-i şerifi başka hadis-i şeriflerle de karşılaştırarak da mezhep imamları farklı görüşlere varmışlar. Ama İmam Malik bunun caiz olmadığını, Şafii kötü bir iş olduğunu, İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri ise piyasaya zarar vermemek şartıyla bunun olabileceğini ifade etmişler. Ama Zahiriye mezhebi denilen bir başka mezhepte ise bu karşılamanın haram olduğu ifade edilmiştir. 317. hadis-i şerif, ülkeye ihtiyaç olan malı getirmek. El calibu merzukun vel muhtekiru mel'unun. Bir ülkede hizmet ve ticaret maksadıyla dışarıdan mal getiren bol rızıkla rızıklanılmış olur. Kara borsacı ise mel'undur, Allah'ın lanetine girmiştir. Yine kara borsacı tacir dediğimiz, yani bir yerde malı stoklayıp da suni olarak fiyatların artmasını isteyen tacirle ilgili de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Beyhaki'de rivayet edilen hadisinde şöyle buyuruluyor: Bi'sel abdül muhtekir in erkasallahu el esare hazine ve in aglaha ferha. Ne kötü o kara borsacı ki Allah fiyatları piyasada halkın muhtaç olduğu şeylere, yani ucuzluk verirse tasalanır. Mal niye ucuzladı diye üzülür. Onu pahalılaştırırsa da sevinir. Satan insan açısından. Aman ucuzladı diye üzülür. Halbuki ucuzluktan istifade eden binlerce insan vardır. Evet, belki malı satanın ucuzluktan kârı az olur ama alanlar açısından, halk açısından, amme açısından o sevindirici bir husustur. Öbür taraftan fiyatlar yükselince satıcı hemen çok sevinir ama fiyatların yükselmesi de alıcı durumda olan halkın daha çok masraf yapmasına sebep olacağı için burada halkın menfaati ön tarafta tutulmuş ve sallallahu aleyhi ve sellem sattığı mallar ucuzlayınca üzülen, fiyatı çok yükselince de sevinen insan makbul bir insan değildir buyurmuş oluyorlar. 319. hadis-i şerif, hatalı malın kusurunu muhakkak söylemek gerekir. Men ba'a ayben lem yübeyyinhu lem yezil fî makdillâh ve lem tezelil melâiketu tel'anuh. Kim bir aybı, yani kusuru bulunan bir malını onun kusurunu açıklamadan, açıkça söylemeden, göstermeden satarsa Allah'ın daimi gadabı içinde kalır. Melekler de durmadan ona lanet eder. Bu hadis-i şerifte yine İbn-i Mace'de. Arz ettiğim gibi aziz dinleyenlerim, İslam toplumunda en çok dikkat edilen husus müminlerin birbirleri hakkındaki hüsnü zanlarıdır. Bir müminin diğer mümini kendisinden daha fazla düşünmesi, kendisi için arzu etmediği bir yanlışlığı başkasına da yapmaması. Hiçbir kimse bir başka yerden kusurlu, ayıp bir malı almak istemez bilmeden. Ha, kusurunu söylersiniz, bunun şöyle bir kusuru var ama fiyatı da bu denir, ona cevaz var. Ama kusurlu bir malı hangi alanda olursa olsun, ister gıda sektöründe olsun, ister inşaat sektöründe olsun, ister giyim sektöründe olsun fark etmez. Hangi alanda olursa olsun kusurlu bir malı kusursuz diye satmak İslam toplumunda o topluma adeta bir ihanet ve o toplumda hüsnü zannın, ahlakın bozulmasına bir sebep olacağı için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda ümmetini çok ciddi bir şekilde uyarmış oluyorlar. Tabii aziz dinleyenlerim, belki bunlar genelde piyasa ahlakı dediğimiz ahlakta da söylenir ama elbette ki dünyadaki hukukta dünyevi müeyyideler çok az. Ben yaptım bitti, nasıl olsa bunun farkına varmaz. Fakat yaptığımız bütün işlerin bir uhrevi hesabı da olduğunu düşünürse insan, o zaman dünyevi menfaatlarından daha çoğunu uhrevi hesabına göre ayarlayacaktır. O bakımdan da uhrevi hesabını ciddiye alan insanlar dünya hayatında daha dikkatli davranmak durumunda olacaktır. Ve yine bu hususu tamamlayan bir hadis-i şerif, "Leyse minna gaşye müslimen ev darrahu ev makerehu." Buhari ve Müslim'de rivayet edilen bir hadis-i şerif, bir Müslümanı gerek herhangi bir surette aldatan, gerek ona zarar veren yahut ona hilekarlık eden bizden değildir. Yani kamil mümin değildir. Bu hadis-i şerifte Buhari ve Müslim'de rivayet edilen bir hadis-i şerif. 321. hadis-i şerif, "Leyse minna men intehebe ev seleme ev eşare bisselb." Çabulculuk veya soygunculuk eden yahut soygunculuğa emir ve işaret eyleyen bizden değildir. Yani hakiki mümin değildir. Bizden değildir sözünü hep hadisçiler hakiki mümin değildir diye yorumlamışlar. Halbuki bizden değildir sözü çok daha ağır bir söz. Haklı haksız yere yemin edivermek. 323. hadis-i şerif, "İyyâkum ve ketretel hilfi fil bey'i fe innehu yenfeku thümme yemhaku." Maalesef aziz dinleyenlerim, günümüzde belki biraz daha bazı esnaflar arasında bu yemin çok kullanılıyor. Hatta bazen yemin ediyor mesela, ben bu fiyata bunu vermem diye, biraz zorda kalınca da veriyor. Halbuki farkına varmıyor. Verdikten sonra vermem diye yemin eden insanın ayrıca bir yemin kefareti de vermesi gerektiğinin farkında da değil. Onun için Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar, alışverişte çok yemin etmekten sakının, zira bu muvakkatan nafaka sağlarsa da sonunda bereketi silip götürür. Onun için alışveriş yapan insan hiçbir şekilde ağzını yemine alıştırmamalı. Bu hadis-i şerifte sakınılması emredilen yemin doğru yemindir. Yani doğru olduğu halde yemin etmeyin diyor Peygamberimiz. Yalan yemin ise zaten haramdır. Bir de yalan yere yemin ediyorsa bu defa haram da işlemiş oluyor ayrıca. Ama doğru bile etse, yani mesela ben bunu işte yemin ederek şu fiyata aldım dese, bunu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine uygun görmüyor. Müşteri ister inanır ister inanmaz. Sözünü illa teyit etmek için bir tüccarın ağzını yemine alıştırması gerekmez. Borç ve alacak ilişkilerinde ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Sizden biriniz din kardeşine Allah için bir ödünç verip de onu alan kimse kendisine bir tabak bir şey hediye ederse onu kabul etmesin. Yahut hayvanını bindirecek olursa ona binmesin. Meğer ki bu ikramlar ikisi arasında bundan, yani bu ödünçten evvel vaki olmuş buluna. Burada da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yani Allah rızası için verilen bir ödünçten, karz-ı hasen denir buna, bir şey beklenmemesi için daha çok borç veren insanları bu noktada uyarıyor. Yani bir insana borç vermişsiniz, bir müddet sonra o da bu borca karşılık size illaki bir şey vereyim diyor. Siz nezaketli bir şekilde teşekkür edip ben bu borcu sırf Allah rızası için verdim. Onun için bu verdiğime karşılık bir şey beklemiyorum. Ama iki dost arasında bunlar zaten varsa bu hediyeleşmeler, onlara da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevaz vermiş oluyor. Bir başka husus, borçluya imkan tanımalı. Men neffese an garimihi ev meha anhu kâne fî zillil arşi yevmel kıyâme. Kim borçlusuna soluk aldırır, onun ödeyebilmesine vakit ve imkan bırakırsa yahut alacağını ondan büsbütün silerse o kıyamet günü arşın gölgesinde bulunur. Bakara suresinin 280. ayet-i kerimesinde mealen, eğer borçlu darlık içinde bulunuyorsa ona geniş bir zamana kadar mühlet verin. Sadaka olarak bağışlamanız ise sizin için daha hayırlıdır buyurulmuştur. Bu ilişkilerle ilgili son bir hadis-i şerif bugünkü sohbetimizde, borçluya nazik davranmalı. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ سَمْحَ الْبَيْءِ سَمْحَ الشِّرَى سَمْحَ الْقَدَى. Şüphesiz ki Allah satışta kolaylığı ve nazikliği, satın alışta kolaylığı ve nazikliği, borç ödemede de kolaylığı ve nazikliği sever. Onun için alacaklı insanın daha dikkatli olması, ben bir insana borç verdim deyip de adeta onun ensesine binmek diye tabir edilen borçluyu tahkir edecek bir durumda olmaması gerekir. Tabii borçlu insanın da borcun ne kadar ağır bir yük olduğunu farkında olarak imkan bulduğu ilk anda borcunu ödemesi gerekir İslam toplumunda.